Ayrım 40 sayfa 138. Rejimin temel yapısında gelişmeler. Bu noktada olaylara girmeden önce rejimin temel yapısındaki hukuki gelişmeleri kısaca göz atmak icap eder. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla başlayan yeni rejimi Osmanlı Devleti'nden ayıran ilk adım 2 Mayıs 1920'de çıkarılan Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin sureti intihabına dair kanun oldu. 4 maddelik bu kanunla 11 mebustan oluşan bir icra vekilleri heyeti kuruluyordu. Her vekil meclisin içinden ve meclisin mutlak ekseriyetiyle seçiliyordu. İcra vekilleri arasında çıkacak ihtilafı da gene meclis çözümleyecekti. Bu suretle meclis yalnız yasamayı değil icra yetkisini de kendisinde toplamış oluyordu. Hükümet reisi durumunda olan Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi reisi olarak seçiliyor ve aynı zamanda hükümet başkanı da olarak kabineye başkanlık ediyordu. Fakat her vekilin ayrı ayrı meclisçe seçilmesi usulü pek çabuk aksaklık gösterdi. Her adayın ortaya atılışı ve seçilişi üstünde pek çabuk mücadeleler başladı. Onun üzerine yukarıdaki kanunun ikinci maddesi 4 Kasım 1920'de şöyle değiştirildi. Madde 2, icra vekilleri Büyük Millet Meclisi reisinin meclis azaları arasından göstereceği namzetler, parantez içinde adaylar arasından mutlak çoğunlukla seçilir. Hükümet teşkilinde az çok işler bir yol bulunmuş oluyordu. Fakat yeni idare fiilen bir devlet gibi kurulduğu halde hukuken geçici bir nitelik taşıyordu. Çünkü hem bir teşkilat-ı esasiye kanunu, parantez içinde anayasa yoktu, hem de 5 Eylül 1920'de çıkarılan Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun birinci maddesi bu geçicilik vasfını perçinliyordu. Bu madde şudur. Madde 1, Büyük Millet Meclisi, hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlasına, parantez içinde kurtuluşuna kadar aşağıdaki şartlar içinde müsemmiren inikat eder, parantez içinde devamlı olarak içtima halinde sayılır. Kanunda geçen diğer şartlar intihap ve üyelik kayıt ve usullerinden ibaretti. Gerçi hükümet teşkiline dair olan 2 Mayıs kanunu münasebetiyle Mustafa Kemal'in meclise verdiği takrirde daha temelli prensipler vardı. Mesela takririn ikinci ve üçüncü maddeleri şöyleydi. Madde 2, mecliste mütekâsif, parantez içinde toplanan, yoğunlaşan, irade-i milliye, bilfiil mukadderat-ı vatana vazi-üleyt, parantez içinde el koymuş, irade-i milliyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet mevcut değildir. Madde 3, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşrii, parantez içinde yasama ve icra-i selahiyetleri camidir, parantez içinde kendinde toplar. Bu takrirde şöyle bir muhtıra da vardı. Padişah ve halife, cebr-ü ikrahtan azade olduğu zaman, yani hür ve başına buyruk olduğu zaman, meclisin tanzim edeceği kanuni esaslar dairesinde vaziyetini alır. Fakat bu esaslar henüz bir anayasa dahilinde yerlerini almış değildi. Ama Mustafa Kemal'in takriri üstünde encümen çalışmaları devam ediyordu. Bunların sonuçları ancak 4 ay sonra ve Büyük Millet Meclisi'nin şekil ve mahiyetine, parantez içinde niteliğine dair kanun maddeleri şeklinde 8 maddelik bir tasarı olarak meclise getirildi. Encümen mazbatasında da meclisin varlığı geçici ve hatta gayri tabi sayılıyordu. Kanun, gayenin husulüne değin ibaresiyle takyit edilmiştir şeklinde sunuluyordu. Halbuki bu geçici meclisi şekillendiren kanunun birinci maddesi şöyleydi. Büyük Millet Meclisi teşrih ve icra kuvvetlerine haiz ve devlet idaresine bizzat ve müstakilen vazi-üleyttir. Fakat geçici bir meclisin böyle mutlak yetkisi elbette ki olamazdı. Bu durum ve şartlar içinde Mustafa Kemal, daha önce de değindiğimiz gibi 13 Eylül 1920'de meclise ayrı bir proje sundu. Kendi ifadesiyle siyasi, içtimai, idari, askeri noktayı nazarları hulasa ve idare teşkilatı hakkındaki kararları kapsayan bu programda mecliste okunduktan sonra gene 4 ay kadar süren yeni çalışmalara konu oldu. Ancak bundan sonradır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk teşkilatı esasiye kanunu, parantez içinde anayasa, 20 Ocak 1337-1921'de kabul edildi. Bu kanunun kesin niteliği şudur. Bu kanunla Anadolu'da kurulan devletin geçicilik durumu artık kalkmıştır. Padişah ve halife bahsi kanunda yer almamıştır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olarak ilan edilmiştir. İdare usulü halkın mukadderatını kendisinin ve bilfiil idare etmesi esasına dayandırılmıştır. İcra kudreti ve teşri selahiyeti milletin tam temsilcisi olan millet meclisindedir. Hulasa artık rejimin hukuki esasiyesi vardır. Bu da Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Dipnot bu konu tek adamın ikinci cildinde ve Millet Meclisi hükümeti bahsinde ele alınmıştır. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi reisi aynı zamanda heyet vekilinin de reisidir. Hem Millet Meclisi namına imza koymaya hem de reisi bulunduğu icra vekilleri heyetinin kararlarını tasdike yetkilidir. Bu tasdik meclis denetimi sayılmaktadır. Fakat bu kanun, 1920 sonlarının iç ve dış şartları bakımından havaya hakim olan kararsızlığı, karışıklığı ve yarının neler getireceği bilinmeyen çeşitli ihtimalleri içinde hazırlanmıştı. Bu bakımdan en önemli olarak kanuna bir şuralar karakteri hakimdi. Kanun, Türkiye idaresine bir nevi şuralar sistemi, parantez içinde Sovyetlerden esinlenen, getiriyordu. Mesela nahiye şuraları idari kademede en önemli temeli teşkil ediyordu. Nahiye müdürü devletin değil halkın seçtiği yersel bir idareciydi. Dipnot nahiye madde 16, nahiye hususi hayatında muhtariyete haiz bir manevi şahsiyettir. Madde 17, nahiyenin bir şurası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır. Madde 18, nahiye şurası, nahiye halkınca doğrudan doğruya seçilmiş azadan teşekkül eder. Madde 19, idare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şurası tarafından seçilir. Madde 20, nahiye şurası ve idare heyeti, kazai, iktisadi ve mali selahiyete haiz olup, bunların dereceleri hususi kanunlarla tayin edilir. Diğer idare amirleri de vilayet ve kaza şuralarının elinde birer gölge adam oluyordu. Kanunun meclise encümen namına sunuluşunda ve kanun niteliklerinin aydınlatılmasında da o zamanki belirsizliğin ve hele kuzey komşumuzun tecrübelerinden esen rüzgarların hakim olduğu aşikardı. Nitekim kanunun bu şuralar sistemi hiçbir zaman uygulanamadı. Ama 2. Büyük Millet Meclisi seçilip işe başladığı zaman yeni devletin hukuku esasiyesi 20 Ocak 1921 tarihli bu kanuna, parantez içinde anayasaya dayanıyordu. Rejimin açık adı ise belli değildi. Hükümdarsız bir halk hakimiyeti olmak itibariyle bu rejim elbette ki bir cumhuriyetti. Fakat bu nokta Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda belirsizdi. Kabinenin seçim şekli de aksaklıkları devam ettiriyordu. Gazi ise hem meclis hem hükümet hem meclisi teşkil eden tek parti başkanıydı. Bu da bazı iç mukavemetleri davet ediyordu.